Merhaba, Nikos Kazantzakis, 4. kaset, 2. yüz. Fakat peder dedi, görmüyor musun ki bu bir şeytandır? Nah işte tıpkısı, sen merak etme, ben iyi bilirim, o Allah'ın belasını. Göğsüne bak peder Domatios, yuvarlak, sıkı ve taze. Şeytanın göğsü de böyledir pederim. Eşikte güzel bir keşiş çocuk göründü, altın saçlarını, yuvarlak ayva tüylü yüzünü güneş aydınlatıyordu. Sarı benizli keşiş, teşrifatçı papaza bir göz attı, ikisi de arsızca sırıttılar. Peder Domatios dediler, yardımcın Gabriel. Keşiş hemen çamurdan yapılmış küçük kadını avuçladı ve büzülmüş bir halde yürüdü. Küçük keşiş konuşmadan ve salınarak önden gidiyordu. Harap olmuş uzun avluda ikisi birden kayboldular. Zorbaya işaret ettim, avluya çıktık. Tatlı bir sıcaklık. Avlunun ortasındaki bir portakal ağacı çiçek açmıştı. Havaya mis gibi bir koku yayılıyordu. Yanında eski mermer bir koç, başından şırıltılı bir su akmaktaydı. Kafamı altına sokup serinledim zorba tiksintiyle. Ne biçim insanlar be dedi. Ne erkek ne kadın. Katır bunlar. Tüh yok olasıcılar. Gülerek başını soğuk suya soktu. Yine de tüh yok olasıcılar dedi. Her birinin içinde bir şeytan var. Kimi kadın ister, kimi bakal yaroz, kimi para, kimi de gazete. Hay aptallar hay. Neden yeryüzüne inmez bunlar? İnseler de maddeye boğulup beyinleri temizlense. Bir sigara yakıp çiçek açmış portakal ağacının kenarına ilişti. Ben dedi, bir şeye özlem duydum mu ne yaparım bilir misin? Bir daha hatırlamayacak kadar bıkıp da kurtulmak için yerim yerim. Ya da tiksintiyle hatırlamak için, bak bir zamanlar çocukken kirazlara karşı anlatılmaz bir tutkum vardı. Param olmadığı için azar azar alıyor, yiyor, yine istiyordum. Gece gündüz kiraz düşünürdüm. Salyalarım akardı. İşkenceydi bu. Günün birinde kızdım mı, utandım mı bilmiyorum. Baktım ki kirazlar bana istediklerini yaptırıyorlar ve beni rezil ediyorlar. Ne plan kurdum bilir misin? Geceleyin yavaşça kalktım. Babamın ceplerini yokladım. Gümüş bir mecidiye bulup çaldım. Sabah sabah da kalktım. Bir bahçeye girip bir sepet dolusu kiraz satın aldım. Bir çukurun içine oturup başladım yemeğe. Yedim, yedim, şiştim. Midem bulandı, kustum. Kustum patron. O zamandan beri de kirazlardan kurtuldum. Bir daha gözüme görünmelerini bile istemedim. Özgür oldum. Artık kirazlara bakıp şöyle diyordum. Size ihtiyacım yok. Şarap içinde aynı şeyi yaptım, sigara içinde. Hala içiyorum ama istediğim anda harp diye bıçakla keser gibi kesiyorum. Tutku bana egemen olamamıştır. Yurdum içinde aynı şey. Hasret çektim, bıktım, kustum, kurtuldum. Ben gülerek sordum, ya kadınlar? Onların da sırası gelecek kahrolasıcılar. Gelecek ama 70 yaşımı bulduğum zaman. Biraz düşününce az bularak 80 yaşında diye düzeltti. Sen beni dinle. İnsan böyle kurtulur, böyle kurtulur. Zevk düşkünü ve keşiş olarak değil. Kendin yarı şeytan olmazsan şeytandan nasıl kurtulursun be? Domatios soluyarak avluda göründü. Arkasında sarışın genç bir keşiş vardı. Zorba onun ergenlere özgü haşinlik ve güzelliğine bakarak mırıldandı. Kızgın bir melek sanki. Üst kat hücrelerine çıkan merdivene yaklaşıyorlardı. Domatios döndü. Genç keşişe bakarak bir şeyler söyledi. Genç keşiş olmaz der gibi başını kaldırdı ama birden boyun eğerek eğildi. İhtiyarın beline sarıldı ve merdiveni çıktılar. Zorba bana anladın mı dedi, anladın mı Sodom ve Gomorra? İki keşiş göründü, biri öbürüne göz kırptı, bir şeyler fısıldaşıp güldüler. Zorba söylendi, ne boktan şey, karga karganın gözünü çıkarmaz ama keşiş keşişinkini çıkarır. Bak şunlara, birbirlerinin gözünü çıkaracaklar. Ben gülerek düzelttim, biri öbürünün. Burada aynı şeydir be, üzme tatlı canını, sana katır bunlar dedim. Patron, keyfin isterse Gabriel'le diyebilirsin. Gabriel'le de. Domestos'ta Domestia'da. Kaçalım patron, kağıtları imzalatalım ve kaçalım. Vallahi burada insan kadından da erkekten de iğrenebilir. Sesini alçalttı. Benim bir planım var dedi. Yine bir saçmalıktır zorba. Söyle bakalım. Zorba omuzlarını kaldırdı. Ne diye sana söyleyeyim patron? Sen kusura bakma ama namuslu bir adamsın. Ne yağsın ne damla. Kışın yorganının dışında bir pire bulsan üşümesin diye içeri sokarsın. Sizin gibi yüce biri nereden anlayacak benim gibi bir düşkünü? Bir pire bulsam cak diye ezerim ben. Bir kuzu bulsam kırt keser, şişe geçirir ve dostlarla tadını çıkarırım. Diyeceksin ki senin değildir, kabul. Ama bırak be birader, önce yiyelim de sonra rahat rahat senin ya da benim olduğunu konuşur tartışırız. Ve sen söyleyeceksin, ben de küçük bir tahta parçasıyla dişlerimi karıştıracağım. Avlu onun kahkahalarıyla çınladı. Zahiras korku içinde geldi, parmağını ağzına götürdü, ayaklarının ucuna basarak yaklaştı. Şşt dedi, gülmeyin. Nah şu yukarıda açık duran küçük penceresinin arkasında metropolit çalışıyor. Kütüphanedir orası. Yazı yazıyor. Bütün gün yazar. Zorba keşişin kolundan yakaladı. Tamam dedi. Ben de seni istiyordum Peder Yosef. Senin hücreye gidelim de konuşalım. Sonra bana döndü. Sen patron, bu arada gidip kiliseyi dolaş. Eski tasvirlere bir göz at. Ben baş rahibi bekleyeceğim. Neredeyse gelir. Karışıp işleri alt üst etme. Bana bırak. Planım var benim. ve kulağıma eğildi. Ormanı yarı fiyatına alacağız dedi, hiç sesimi çıkarma. Sonra yarı sersem keşişi koltuğunun altından yakalayıp hızla uzaklaştı. Kilisenin eşiğini açtım, içerinin serin kokulu gölgeli karanlığına daldım. Yapı ıssızdı, soluk bir ışık veren bronz kandiller, bütün derinliği tutan oymalı bir tasvir, üzüm yüklü altın bir asma, duvarlar yalı silinmiş duvar resimleriyle süslü, korkutucu resimler, haşin keşişler, kilise perdeleri, İsa'nın acıları, saçlarında boyaları solmuş, geniş kurdeleler bulunan kıvırcık saçlı melekler. Üste kubbenin altında kolları açık yalvarır bir halde Meryem. Önünde ağır güneşten yapılmış kocaman bir kandil yanıyor. Titrek ışığı yumuşak, okşayıcı bir biçimde uzun ve çok acı çekmiş yüzünü yalıyor. Acılı gözleri yüzük gibi yuvarlak, kıvrak ağzı ve kuvveti. İstek kolu çeneyi asla tutmayacağım. En dayanılmaz acılarında bile alabildiğine mutlu olmuş ve doygunluğa erişmiş ana budur diyorum. Çünkü ölümlü iç organlarından ölmez bir şeyin çıkmış olduğunu biliyor. Kiliseden çıktığımda güneş batıyordu. Mutlu mutlu portakal ağacının dibine oturdum. Kilisenin tepesi gün doğuyormuş gibi pembeleşiyordu. Hücrelerine çekilen keşişler dinleniyorlardı. Geceleyin uykusuz kalacakları için güçlenmeleri gerekiyordu. İsa bu gece harekete geçerek Golgotası'na çıkacaktı. Bu yüzden kendilerinin de birlikte çıkabilmeleri için güçlü olmaları gerekiyordu. Bir keçi boynuzu ağacının altında pembe bir sürü memeleri olan siyah iki dişli domuz şimdiden uyuklamaya başlamıştı. Güvercinler damlarda sevişiyorlardı. Ne zamana kadar yaşayacağımı, toprağın, havanın sessizliğinin bu tadını, çiçek açmış portakal ağaçlarının kokusunu daha ne kadar duyabileceğimi düşünüyordum. Kilisede görmüş olduğum Aikos Vakos'a ait bir tasvir içimi mutlulukla doldurup taşırmıştı. Biriciklik, amacın dayanıklılığı, isteğin sürekliliği gibi şeyler içime işliyor, bana esinler getiriyordu. Siyah salkımlar gibi alnının çevresinde sarkan, erginlere özgü kıvırcık saçlarıyla Hristiyan Azize'nin şu küçük ve sevimli tasviri sağ olsun. Coşku ve şarap tanrısı yakışıklı Dionysos ile Aios Vakos kafamda birleşiyorlardı. Aynı yüzü taşıyorlardı. Bağ yapraklarıyla cübbelerinin altında güneşte yanmış aynı sıcak vücut, yani Yunanistan fırtınalar geçirmekteydi. Zorba avluda göründü ve haberi bana verdi. Baş rahip geldi dedi. Bir şeyler konuştuk. Diretiyor. Ailelerin masrafı çıkmıyormuş. Daha çoğunu istiyor ama becereceğim. Ne diretmesi? Anlaşmamış mıydık? Zorba yalvardı. Aman be patron, sen karışma. Her şeyi alt üst edeceksin. Buyurun bakalım. Şimdi eski anlaşmadan söz ediyorsun. O bitti. Kaşlarını çatma. Bitti diyorum sana. Ormanı yarı fiyatına alacağız. Peki bu çevirdiğin dolaplar nedir zorba? Sen bırak patron. Benim işim o. Tekerleği yağlayacağım. O da dönecek. Anladın mı? Ama neden anlamıyorum. Castro'da çok para savurdun da ondan. Çünkü Lola birkaç binliğimi, yani senin birkaç binliğini yedi. Unuttun mu sanıyorsun? Onurum var benim. Ne sanıyorsun? Kılıcımın üstüne sinek konmasını istemem. Harcadım, ödüyorum. Hesabı yaptım. Lola'nın harcamalarını baş rahip Manastır ve Meryem çekecek. Plan bu. Hoşuna gitti mi? Hiç gitmedi. Sen paraları çarçur ettiysen Meryem'in suçu ne? Suçu var, hem de çok. Evet, oğlu Allah'ı o yaptı. Allah da beni yaptı ve bildiğin araçları verdi. O kahrolası araçlar da nerede bir dişi görsem başımı döndürecek ve kesemi açacak hale soktu beni. Anladın mı? Onun için Meryem sorumlu, hem de çok sorumlu. Bırak ödesin. Hoşuma gitmiyor bunlar zorba. O başka konu patron. Biz hele 7000'i kurtaralım, sonra tartışırız. Sen hele becer beni oğlum, sonra ben yine teyzen olurum. Bu şarkıyı bilir misin? Kaba kışlı teşrifatçı papaz göründü. Tatlı bir papaz sesiyle buyurun dedi. Sofra hazır. Yemekhaneye indik. Kanepeleri ve dar uzun masaları olan büyük bir salondu burası. Acı bir zeytinyağı kokusuyla ekşi bir koku vardı içeride. Dipte yarı silinmiş bir duvar resmi son yemeği gösteriyordu. 11 sadık çömez İsa'nın çevresinde bir sürü halinde toplanmış. Karşıda da sırtı seyirciye dönük tek başına kızıl sakallı, anormal alınlı, şehevi burunlu Yudas. İsa da yalnız ona bakıyordu. Teşrifatçı papaz oturdu. Sağında ben vardım, solunda zorba. Sarakosti olduğu için kusurumuza bakmayın dedi. Yolcu da olsanız ne yağ var ne şarap. Hoş geldiniz. İstavroz çıkardık. Konuşmaksızın ellerimizi zeytinlere, taze soğanlara, taramaya, taze baklalara uzattık. Üçümüz de yavaş yavaş ve iştahsız bir halde geveliyorduk. Teşrifatçı papaz, bu dünyada hayat böyledir dedi Sarakosti. Ama sabredelim, kuzuyla İsa'nın dirilişi, yani gökler hükümdarlığı geliyor. Öksürdüm, zorba sus demek istermiş gibi ayağıma bastı. Konuyu değiştirmek için peder Zahiras'ı gördüm dedi. Teşrifatçı huylandı ve huzursuzca sordu. Yoksa şeytan herif bir şey mi söyledi? 7 şeytan vardır onun içinde, sözlerine kulak asmayın. Ruhu pistir, pislikleri görür. Keşişleri çağıran çan acı acı çınladı. Teşrifatçı istavroz çıkarıp ayağa kalktı. Ben gidiyorum dedi. İsa'nın acıları başladı. başladı. Onunla birlikte çarmıha gerileceğiz. Bu akşam için siz dinlenebilirsiniz. Yoldan geldiniz ama yarın sabah ayinde. Keşiş gider gitmez zorba dişlerinin arasına homurdandı. Alçaklar, alçaklar, yalancılar, insan kılıklı katırlar, katır kılıklı insanlar. Ne oldu zorba? Yoksa Zahir Aslan'a bir şey mi dedi? Bırak patron, bırak şeytan alsın. Bir imzalamasınlar, tepsi içinde oynatacağım onları. Bizi hazırladıkları hücreye gittik. Köşede eski bir tasvir vardı. Yanağını sıkı sıkıya oğlunkine dayamış Meryem tasviri. İri gözleri yaşlarla doluydu. Zorba koca kafasını salladı. Neden ağlıyor biliyor musun patron? Hayır, gördüğü için. Ben aziz resimleri yapan bir ressam olsaydım Meryem'i gözsüz, kulaksız, burunsuz yapardım. Acıyorum ona. Kuru döşeklerimize uzandık. Karaslar kavak kokuyordu. Açık duran pencereden ilkbahar yeli kokularla yüklü giriyordu. Bahçeden ara sıra birbirini izleyen soluklar gibi yaz dolu ezgiler gelmekteydi. Pencerenin dışında bir bülbül şakımaya başladı. Sonra daha ötede bir başkası, bir başkası daha. Gece aşkla dolup taştı. Uyuyamıyordum. Bülbülün şakıması İsa'nın inleyişiyle birlikte ben çiçek açmış portakal ağaçlarının arasında büyük kan damlalarını izleyerek Golata'ya tırmanmaya çalışıyordum. Mavi bahar gecesinin içinde İsa'nın vücudu, domur domur soğuk terler süzülen yüzünü ve ellerini yalvarır dilenirmiş gibi nasıl oynattığını görüyordum. Ardından koşan Galiyalılar ona Osamya Osamya diye bağırıyor, ellerinde kutsanmış dallar tutuyor, basması için elbiselerini yere seriyorlardı. O sevdiklerine bakıyor, hiçbiri bir şey anlamıyordu. Yalnız kendisinin ölüme gittiğini bilmekteydi. Yıldızların altında ağlayarak, susarak, titreyen insancıl kalbini yatıştırmaya çalışıyordu. Buğday gibi toprağa inip ölmen gerek, kalbim titreme, başka türlü nasıl başak olur? Kalbin ve açlıktan ölen insanları nasıl beslersin? Gene de içinde insancıl kalp titriyor, titriyor, ölmek istemiyordu. Manastırın çevresinde bütün orman yavaş yavaş bülbüle kesti. Islak dallardan şarkı sadece aşk ve tutku halinde yükseliyor, onunla birlikte insanın göğsü de oynuyor, ağlıyor, kabarıyor, taşıyordu. Böylece nasıl olduğunu anlamadan, insanın çektiği acıları düşünürken, bülbül sesleri arasında ruhun cennete girişi gibi ben de uyku ülkesine giriverdim. Doğru dürüst bir saat uyumamıştım ki korkuyla irkildim. Zorba diye bağırdım. Duydun mu bir tabanca sesi? Zorba çoktan yatağın içine oturmuş sigara içiyordu. Nefretini bastırmaya çalışarak üzme tatlı canlı patron dedi. Bırak birbirinin gözünü çıkarsınlar. Koridorda sesler duyuldu. Ağır terlikler sürükleniyor. Kapılar açılıp kapanıyor. Uzakta birisi yaralanmış gibi inliyordu. Yataktan fırlayıp kapıyı açtım. Kuru bir ihtiyar önüme çıktı. Beyaz sivri bir takkesi ve dizlerine kadar inen beyaz bir entarisi vardı. Kimsin sen? O titreyen sesiyle karşılık verdi. Piskopos. Az daha gülecektim. Sırmalı elbiseler, kuşak, koltuk değneği, çok renkli sahte taşlar, ilk kez bir piskoposu gecelikleriyle görüyordum. Tabanca sesi neydi? Bilmiyorum, bilmiyorum diye mırıldandı ve beni geriye doğru itti. Zorba yatağının içinden güldü. Ne o? Titreme mi tuttu ihtiyarcık dedi. Gir içeri zavallı. Biz keşiş değiliz, korkma. Alçak sesle Zorba dedim. Öyle konuşma, piskopos bu. Gir içeri diyorum sana. Yataktan indi, kolundan tutup içeri çekti, kapıyı kapadı. Heybeden rakı çıkardı, bir kadeh doldurdu. İç ihtiyar dedi, zavallı yüreceğin canlansın. İhtiyarcık rakıyı içip kendine geldi, benim yatağa oturdu, duvara dayandı. Muhterem peder dedim, o tabanca sesi neydi? Bilmiyorum oğlum, gece yarısına kadar çalışmış, uyumak üzere yatmıştım. O sırada yanındaki peder Domatios'un hücresinde şey duydum, Zorba hah dedi. Hakkım varmış be Zaharis. Piskopos başını eğdi. Herhalde bir hırsızdı diye mırıldandı. Koridordaki fısıltılar durmuş, manastır yine sessizliğe gömülmüştü. Piskopos korkmuş, saf gözleriyle yalvarır gibi bana baktı. Uykun var mı oğlum diye sordu. Anladım ki gitmek ve yine hücresinde yalnız kalmak istemiyor, korkuyordu. Hayır dedim, uykum yok, kalın. Sohbete koyulduk. Zorba yastığına yaslanmış, paf puf ediyor, sigara içiyordu. İhtiyarcık bana, aydın bir gence benziyorsun dedi. Şükür Allah'a, burada konuşacak insan bulamıyorum. Hayatıma tat veren 3 kuralım var. Bunları anlatmak isterdim. Bir şey dememe vakit bırakmadan anlatmaya başladı. Birinci kuralım şu dedi. Çiçeklerin biçimleri renklerini etkiler. Renkleri de türlerini. Bu yüzden her çiçek yapısında, özellikle de ruhunda değişik bir etki gücüne sahiptir. Bunun için çiçekli bir ovada yürürken çok dikkat etmemiz gerekir. Bu konudaki görüşümü beklermiş gibi sustu. İhtiyarcığın çiçekli bir ovada gezindiğini, gizli bir ürpertiyle yerdeki çiçeklere baktığını görür gibi oluyordum. Biçimlerine, renklerine bakıyor, titriyordu. Baharda bütün ova ruhlarla dolardı. İkinci kuralım da şu, gerçek etkisi olan her düşüncenin gerçek bir özü vardır. Tensiz bir hayal gibi havada dolanmaz. Gerçek bir vücuda sahiptir. Gözleri, ağzı, ayakları, karnı. Erkek ya da kadınlar, erkek ya da kadınları kovalar. Bunun için İncil de şöyle der, söz tene dönüşmüştür. Yine kederli kederli bana baktı, susmama daha fazla dayanamayarak aceleyle. Üçüncü kuralım da şu dedi, ölmezlik. Bizim ölümlü hayatımızda da vardır ama onu tek başımıza bulmamız çok güç. Ölümlü kaygılar aldatır bizi. Bu ölümlü hayatı, yani ölümsüzlüğü yaşamayı yalnız az kimse başarır. Ötekiler mahvolacaktı ama Allah acıdı onlara, dini gösterdi. Böylece halk da ölümsüzlüğü yaşayabiliyor. Piskopos konuştukça hafifledi, küçük kirpiksiz gözlerini kaldırdı, gülümseyerek bana baktı, sanki şöyle diyordu. Bende bu var. Sana bunu veriyorum işte, bütün hayatının meyvelerini böyle beni tanır tanımaz açık yüreklilikle anlatıverdiğini şaşkınlıkla görüyorum. Gözleri akıyordu. Görüşlerimi nasıl buldun? Elim iki avucunun içine aldı. Sanki hayatının boşa gidip gitmediğini öğrenmesi benim yanıtıma bağlıymış gibi bana bakıyordu. O titriyordu ama ben gerçeğin üstünde çok daha büyük olan insanın başka bir borcunun durduğunu da biliyordum. Bu görüşler çok ruhu kurtarabilir pederim dedim. Piskoposun yüzü aydınlandı. Bütün hayatı hak kazanmıştı. Teşekkür ederim oğlum diye fısıldadı ve coşkuyla elimi sıktı. Zorba köşesinden atıldı. Benim dördüncü bir kuralım var dedi. Bağışla beni ama huzursuzca ona baktım. Piskopos da döndü. Söyle oğlum dedi. İyi ve uğurlu olsun. Hangi kuraldır o? 2 ile 2'nin 4 ettiği. Piskopos şaşkın şaşkın ona baktı. Zorba konuşmasını sürdürdü. Bir de 5. kural ihtiyar. 2 ile 2'nin 4 etmediği. Beğen beğen al. Piskopos yardım istermiş gibi bana bakarak mırıldandı. Anlamıyorum. Zorba kahkahayı basarak ben de dedi. Ben şaşkın ihtiyarcığa dönüp sözü değiştirdim. Ne gibi çalışmalarla uğraşıyorsunuz manastırda? Manastırdaki el yazmalarını kopya ediyorum oğlum. Şu son günlerde de kilisemizin Bakire Meryem'e vermiş olduğu bütün nitelikleri derleyip toplamaktayım. İçini çekti. İhtiyarladım dedi. Başka bir şey yapamıyorum. Meryem'in bütün bu güzel niteliklerini bulup yazarken hafifliyor ve dünyanın gerçeklerini unutuyordum. Yastığa dayandı ve sayıklarmış gibi mırıldanmaya başladı. Ölmezlerin gülü, sevgili toprak, bağ, kaynak, nehir, mucize çeşmesi, gökyüzü merdiveni, köprü, firkateyn, liman, cennetin anahtarı, şafak, meşale, şimşek, ateş sütun, koruyucu komutan, kımıldatılamaz kule, alınamaz kent, örtü, sığınak, avutucu, sevinç, körlerin bastonu, öksüzlerin anası, mihrap, erzak, barış, sessizlik, koku, şenlik, bal ile süt. Zorba alçak sesle sayıklıyor zavallı dedi. Üstüne bir örtü atayım da üşütmesin. İndi, ihtiyarın üstüne bir battaniye atıp yastığını düzeltti. Delilik 77 türlü olur diye duymuştum dedi ama bununkiyle birlikte 78 oldu. Artık gün ağrıyordu. Avluda tahta çanın sesi duyuldu. Pencereden eğilip baktım, zayıf bir keşişin başında uzun siyah bir örtüyle yavaş yavaş bahçe çevresine dolandığını ve küçük bir çekiçle uyumlu sesler çıkaran bir tahtaya vurduğunu gördüm. Tahta çanın sesi yalnız tat, uyum ve çağrı halinde sabah rüzgarının içine yayıldı. Bülbül susmuştu. İlk kuşlar ağaçların arasında çekingen çekingen cik cik etmeye başlıyorlardı. Eğilmiş tahta çanın bu güvensiz ezgisini büyülenmiş gibi dinliyor ve yüksek bir yaşama dengesinin artık bütün dış görünüşünü yararsız sayarak kovabileceğini düşünüyordum. Ruh ayrılıp gidiyor ama bir deniz kabuğu kadar karmaşık ve yavaş yavaş oluşan büyük bir konut bırakıyordu. Artık çok gürültülü, dinsiz kentlerde karşılaşılan büyük katedraller böyle boşalmış kabuklardır diye düşünüyordum. Yağmurların ve güneşin aşındırdığı yalnız iskeletleri kalmış tarih öncesi canavarlar. Birisi hücremizin kapısını çaldı, teşrifatçının kaygan sesi duyuldu. Sabah ayini için kalkın. Zorba öfkeyle fırladı. Neydi o tabanca sesi? Biraz bekledi, ses yok. Uzaklaşan ayak sesleri duyulmadığı için keşişin kapı önünde duruyor olması gerekirdi. Zorba patladı ve yeniden bağırdı. Neydi o tabanca sesi ulan keşiş? Ayak seslerinin hızla uzaklaştığı duyuldu. Zorba bir sıçrayışta kapının yanına varıp açtı. Kaçmakta olan keşişe doğru tükürerek, "Tüh maskaralar!" dedi. "Papazlar, keşişler, rahibeler, kilise ketüdaları, kandil yakıcılar, tüh size! Kaçalım!" dedim. "Burası kan kokuyor." Zorba homurdandı. "Keşke yalnız kan koksaydı. Eğer canın istiyorsa ayine git patron. Ben işi kurcalayıp öğreneceğim. Ben yine kaçalım!" dedim. "Sen de lütfen ekilmediğin yerde bitme." Ama ben tam orada bitmek istiyordum patron. Biraz düşündü, sonra hınzırca güldü. "Sağ olsun şeytan, işleri iyi götürüyor olmalı!" dedi. "Biliyor musun patron, bu tabanca sesi manastıra kaça mal olur? 7000'liğe. Avluya indi, çiçek açmış ağaçlar, sabahın hoşluğu, büyük mutluluk. Zahir az bizi bekliyormuş. Koştu, zorbayı kolundan yakaladı. Titreyerek mırıldandı. "Gel kardeşim," kanava aradı. "Kaçalım. Tabanca sesi neydi, birini mi öldürdüler? Ulan keşiş, konuş yoksa boğarım seni." Keşişin alt çenesi titriyordu. Çevresine baktı. Avlu ıssız, hücreler kapalıydı. Açık olan kilise kapısından ezgiler dalga dalga yayılıyordu. "İkiniz de beni izleyin," diye mırıldandı Sodom ve Gomorra. Duvar dibinden kaydık, avluyu geçtik. geçtik, bahçeden dışarı çıktık. Mezarlık manastırdan bir taş atımı uzaktaydı, içeri girdik. Mezarlığın üstünden geçtik, zahir az küçük kilisenin kapısını itti, içeri girdik. Ortada bir hasırın üstünde cübbeye sarılmış bir ölü yatıyordu. Bir mum baş ucunda, bir tane de ayak ucunda yanmaktaydı. Ölünün üzerine eğildim, yüzünü açtım, ürpererek genç keşiş diye mırıldandım. Dometius'un sarışın keşişi. Tapınağın kapısındaki tasvirde dik kanatları, çıplak kalıcı kırmızı sandallarıyla baş melek Mikail şimşekler çakıyordu. Rahip bağırdı. Baş melek Mikail, ateş yağdır da yak onları. Baş melek Mikail, bir tekme vur, çerçeveden fırla çık. Tabanca sesini duymadın mı? Kim öldürdü onu? Kim? Dometius mu? Konuş ulan, teke sakallı. Keşiş zorbanın elinden kurtulup burun üstü baş meleğin ayaklarına kapandı. Başı biraz kalkık, ağzı dinliyormuş gibi açık, bir zaman kıpırtısız durdu. Sonra birden sevinçle ayağa fırladı, kararlı bir halde. Yakacağım onları dedi. Baş melek sallanıp bana işaret verdi. Sonra istavroz çıkararak şükür Allah'a dedi. Hafifledim. Zorba keşişi yine kolunun altından yakaladı. Yürü bakalım Zahiras, gidiyoruz. Sana ne dersem onu yapacaksın. Bana baktı. Paraları bana ver patron. Kağıtları ben imzalayacağım. Burada kurtlar var. Sen kuzucuksun. Yerler seni. Bana bırak. Merak etme. Elimde azgın boğalar. Öğle üzeri orman elimizde olduğu halde gideceğiz. Yürü ulan Zahiras. İkisi manastıra doğru hızlanmadan sıvıştılar. Ben uzağa çamlara doğru gittim. Güneş yükselmişti. Gökyüzü ve toprak pırıl pırıldı. Serinlik yaprakların üzerinde titreyerek oynamaktaydı. Önümden bir kara tavuk uçtu. Bir yabanıl hatlının dalına kondu. Uzun kuyruğunu salladı, gagasını açtı, bana baktı ve alay edercesine 2-3 kez öttü. Çamların arasından dış avluda keşişlerin sırayla başları eğik, omuzlarında simsiyah tüylerle çıktıklarını gördüm. Ayin bitmiş miraba gidiyorlardı. Ne yazık diye düşündüm. Böyle bir yalınlık, böyle bir soyluluk nasıl ruhsuz olabilir? Yorgun ve uykusuzdum. Otların üzerine uzandım. Yaban menekşeleri, katır tırnakları, ada çayları kokularını salıyorlardı. Böcekler aç bir halde vızıldıyor, yaban çiçeklerinin içine dalıyor, balını yiyorlardı. Uzakta dağlar saydam, bembeyaz parlıyor, güneşin kızgınlığı içinde fırtınalı dumana benziyordu. Yatışmıştım, gözlerimi yumdum. Sanki bütün bu çevremdeki yeşillik cennetmiş, sanki bütün bu tazelik, hafiflik ve dingin sarhoşluk Allah'mış gibi içimi garip bir neşe sardı. Allah'ı her maskenin arkasından ayırt edebilene ne mutlu. O bazen bir bardak serin sudur, bazen dizlerimizde oynayan bir oğul, bazen çapkın bir kadın, bazen de küçük bir sabah gezintisi. Çevremdeki her şey yavaş yavaş inceliyor, hafifliyor, değişmeksizin bir düşe dönüşüyordu. Uykuyla uyanıklık aynı niteliğe bürünüyordu. Uyuyor, mutlu bir halde gerçeğin düşünü görüyordum. Yeryüzüyle cennet aynı şey olmuştu. Hayat bana, ortasında iri bir damla bal bulunan yabanıl bir çiçek, ruhum da onun balını toplayan bir eşek arasıymış gibi geldi. Bu hazın içinden ani olarak fırladım. Arkamda ayak sesleri ve fısıltılar duydum. Bir de sevinçli ses. Gidiyoruz patron. Zorba önümde duruyor, gözleri şeytanca parlıyordu. Ben rahatlamış bir halde, gidiyor muyuz dedim, hepsi bitti mi? Zorba ceketinin üst cebine vurarak hepsi dedi. Orman burada cepte, kutlarım ve işte Lola'nın bizden yemiş olduğu binlikler. Koynundan bir demet kağıt para çıkardı. Al dedi, borcumu ödedim, artık senden utanmıyorum. Kira Bubulina'nın çorapları, çantacıkları, kokuları ve şemsiyesi de bunun içinde. Papağanın fıstıkları da sana getirdiğim helvada. Senin olsun Zorba dedim, haksızlık ettiğin Meryem'e boyun kadar bir mum dikersin. Zorba arkasına baktı, peder Zaharis yağ içindeki rengi yeşil olmuş cübbesi, dibi çıkmış çizmeleriyle geliyordu. İki katırı yularından çekmekteydi. Zorba yüzük destesini ona gösterdi. Bunları paylaşalım peder Zaharis dedi. Yüz okka bakanaryus alasın da yiyesin, yiyesin dibin delinsin. Kussun da kurtulasın, gel aç avcunu. Keşiş yağlı kağıtları alıp koynuna soktu. Parafin alacağım dedi. Zorba sesini alçaltıp keşişin kulağına eğildi. Gece olsun, herkes uykuya dalsın, rüzgar essin. Duvarların dört köşesine dökersin. Cacala, paçavra, üst tüpü ne bulursan parafine daldırıp onları ateşe ver. Anladın mı? Keşiş titriyordu. Titreşme ulan keşiş. Baş melek sana buyurmadı mı parafine ve Allah'a hamd olsun. Haydi eyvallah. Katırlara bindik. Manastıra son kez baktım. Peki öğrendin mi Zorba diye sordum. Tabanca sesini mi? Kendini üzme diyorum sana patron. Zahiras'ın hakkı var. Sodom ve Gomorre. Güzel keşiş oğlunu Dometius öldürmüş. Dometius mu, neden? Karıştırma diyorum sana patron. Pis ve mide bulandırıcı bir koku bu. Manastır'a doğru baktı. Keşişler şimdi mihraptan çıkıyor, hücrelerine kapanıyorlardı. Zorba bağırdı. Lanetiniz benim üstüme olsun aziz pederler. Hemen hemen gece vakti kıyımızda hayvanlardan indiğimizde karşılaştığımız ilk insan Bubulina'mız oldu. Barakanın önünde bir yumak gibi oturmaktaydı. Kandili yakıp da yüzünü gördüğüm zaman korktum. Ne oldu Madame Hortense, hasta mısın? Bizim kart Dilber kafasında büyük evlenme umudu parladığından beri bütün o neydi belirsiz ve kuşkulu çekiciliğini yitirmişti. Bütün geçmişleri silmek, paşaları, beyleri ve amiralleri yolarak süslemiş olduğu hayali kanatları atmak için çırpınıyordu. Ciddi hanım hanımcık bir su dergisi olmak için can atmaktaydı. Artık boyanmıyor, süslenmiyor, yıkanmıyor, güzel güzel kokuyordu. Zorba konuşmadan sinirli sinirli yeni boyanmış bıyığını vuruyordu. Eğildi, gaz ocağını yaktı, kahve için ibriği koydu. Kat şantözün boğuk sesi birden işitildi. Kalpsiz. Zorba başını kaldırıp ona baktı. Gözleri tatlı bir anlam kazandı. Bir kadının yalvaran bir sesle kendisine seslendiğini duyup da alt üst olmaması olanaksızdı. Bir kadının gözyaşı onu boğabilirdi. Konuşmadı, kahveyle şekeri koyup karıştırdı. Kart Dilber guruldadı. Neden beni bunca zamanda nikahsız bırakıyorsun? Artık köye görünecek yüzüm kalmadı. Namusumdan oldum, namusumdan oldum. Kendimi öldüreceğim. Yorgun olduğumdan yatağıma uzanmış, yastığa yaslanmış halde bu yürekler acısı komediyi izliyordum. Madame Hortense şimdi zorbaya yaklaşmış, dizlerine dokunuyordu. Acıklı bir sesle sordu, gelinlikleri neden getirmedin? Zorba bunu iyi bildiği için yüreği yumuşadı ama yine de konuşmadı. Kahveyi üç fincana bölüştürdü derken acıklı bir ses daha duyuldu. Gelinlikleri neden getirmedin zorbam? Castro'da iyileri yok dedi zorba, herkese fincanını verdi ve bir köşeye büzüldü. Atina'ya yazdım dedi, iyilerinden gönderecekler, beyaz mumlar, içleri çikolata, kavrulmuş badem dolu şekerlemeler, onlar için de yazdım. Konuştukça kafasının içi alevleniyordu, gözleri kıvılcımlanıyor, şairin yaratma sırasındaki ateşli anında olduğu gibi yalanla gerçeğin birleştiği, birbiriyle kardeş kabul edildikleri yüksek bir ortama doğru yol alıyordu. Artık böyle büzülmüş halde dinleniyor, kahvesini gürültüyle çekiyordu, bir sigara yaktı. Gün iyi geçmişti, orman cebindeydi, mutluydu, fayrap etti. Düğünümüzün dünyayı alt üst etmesi gerek bu bilinem. Görsen senin için nasıl bir gelinlik ısmarladım. Castro'da da bu kadar gün kalışım ondandı sevgilim. Atina'dan iki büyük terzi getirip dedim ki aldığım kadının Mağrip'ten Maşrık'a eşi yoktur. Dört devletin kraliçesi idi. Şimdi devletler öldü, o dul kaldı ve benimle evlenmeye peki dedi. Gelinliğinin de eşsiz olmasını istiyorum. Sırf ipekle inciden olmalı, eteğine altın pullar asmalı, göğsünün sağ yanına güneşi, sol yanına ayı koymalısınız. Terziler ama bunu kim görse gözleri kamaşacak, gözleri bozulacak diye bağırdılar. Ben bozulsun dedim, aşkımız sağ olsun da. Madame Hortense duvara dayanmış dinliyordu. Sıvılaşmış, yalnızca tende oluşan bir gülümseyiş buruşmuş ve sarkık küçük yüzüne yayılmıştı. Boynundaki pembe kurdelecik de neredeyse kopacaktı. Baygın gözlerle zorbaya bakarak mırıldandı. Kulağına bir şey söylemek istiyorum. Zorba bana göz kırpıp eğildi. Geleceğin geleni, dilceğizini zorbanın kocaman kıllı kulağına sokarak fısıldadı. Bu akşam sana bir şey getirdim. Koynundan bir ucu düğümlenmiş küçük bir mendil çıkardı, zorbaya verdi. Zorba mendili iki parmağıyla tuttu, sağ dizinin üstüne koydu, sonra dışarı dönüp denize baktı. Bu bilina, düğümü çözmüyor musun zorba dedi. Hiç acelen yok mu senin? Bu ne mübarek? Öteki karşılık verdi. Önce kahveme sigaramı içeyim. Ben onu çözdüm bile. İçinde ne olduğunu biliyorum. Dilber, çöz düğümü, düğümü çöz dedi. Önce sigaramı içeyim dedim ya. Sonra bana kabahat sende der gibi sitemli sitemli baktı. Sigarasını yavaş yavaş içiyor, dumanı burun deliklerinden çıkarıyor, denize bakıyordu. Hava değişti, yarın keşişleme var dedi. Ağaçlarla birlikte kızların göğüsleri kabaracak, bluzlarına sığmayacak. Şeytan icadıdır namussuz ilkbahar. Sustu biraz sonra, bu dünyada iyi olan ne varsa hepsi şeytanın icadıdır dedi. Güzel kadın, ilkbahar, şarap. Bunları şeytan icat etti. Allah da keşişleri, oruçları, ada çayını çirkin kadınları yarattı. Yok olasıcılar. Bunları söylerken köşeye büzülüp onu dinleyen madama şöyle bir baktı. Zorba, zorba diye mırıldanıyordu bu bilina. Ama o bir sigara daha yaktı, denize bakıyordu. İlkbaharda dedi, şeytan egemendir. Kuşaklar laçka olur, bluzların düğmeleri açılır, koca karılar iç çeker. Hey kira bu bilina, çek o pis ellerini. Madam eğilip mendili aldı, zorbanın avucuna sıkıştırıp yine yalvaran bir sesle zorba, zorba dedi. O da sigarayı attı, düğümü yakaladı, çözdü, şimdi avucunu açmış bakıyordu dehşetle. Ne bunlar kira bu bilina diye sordu. Kart Dilber titreyerek mırıldandı. Yüzük, yüzükçük cici, nişan yüzükleri. Sağ olsun sadıç da burada. Gece güzel, keşişleme de esiyor. Allah bizi görüyor, nişanlanalım zorbacığım. Zorba bir bana baktı, bir Madame Hortense'a, bir de yüzükleri. İçinde bir sürü şeytan çarpışıyordu. Şimdilik hiçbiri öbürüne üstün gelmemişti. Zavallı kadın da korkuyla ona bakmaktaydı. Zorbam, zorbam diye guruluyordu. Artık ben de yatakta doğrulmuş bekliyordum. Acaba zorba yollardan hangisini seçecekti? Birden kafasını sallayıp kararını verdi, yüzü parladı, avuçlarını birbirine sürtüp ayağa fırladı. Dışarı çıkalım diye bağırdı. Allah görsün diye yıldızların altına. Al yüzükleri sadıç dua etmesini bilir misin? Bilmem dedim gülerek ama hiç önemli değil. Ve yerimden fırlayıp madamın kalkmasına yardım ettim. İyi ya ben kendim yapabilirim dedi zorba. Unutmuşum sana söylemeyi. Bir zamanlar kilise korosunda okuyuculuk da yaptım ben. Düğünlerde, vaftizlerde, cenaze törenlerinde papaza eşlik ederdim. İlahileri dışarıdan ve karışık bir biçimde öğrendim. Gel... Gel bu bilinam, gel ördeğim, kımılda, gel Frangistan fırkateyni, sağımda dur. Bu akşam zorbanın bütün şeytanlarından yine oyunu seven iyi şeytan üstün gelmişti. Zorba ihtiyar şantözü acıdı, bayatlamış ölgün gözünün o kadar büyük bir acıyla kendisine dikildiğini görünce yüreği sızlamıştı. Kararını verirken şeytan alsın diye mırıldandı. Dişilere bir iyilik daha yapabilirim, yapayım öyleyse. Kıyıya fırlayıp madama sarıldı, yüzükleri bana verdi, denize döndü ve duaya başladı. Her daim Allah'a hamdolsun, şimdi, yarın ve her zaman amin. Sonra bana döndü, aklını başına topla patron dedi. Bu akşam patron yok dedim, bana sadıç de. Öyleyse aklını başına topla sadıç, vira vira diye bağırdığım zaman yüzükleri takacaksın. Bunları söyledikten sonra o falsolu koca eşek sesiyle yine duaya başladı. Allah'ın kulu Alexios ile Allah'ın kulu Fontaysa'nın hayrına, ikisinin nişanları ve kurtuluşları için Allah'a sığınıyoruz. Ben gülmemek ve ağlamamak için kendimi güç tutarak tempoya katılıyordum. Ulu Tanrım, Ulu Tanrım, zorba, başka ilahiler de var ama dedi, hatırlıyorsam şeytan alsın beni. Ama biz yine işin özüne dönelim. Arkadan bir hamle yapıp bağırdı. Vira, vira ve kocaman elini bana uzattı. Nişanlısı ise, sen de uzat el cezini kokunam dedi. Çamaşırdan yıpranmış tombul el titriyordu. Yüzükleri parmaklarına taktım. Zorba bir derviş gibi coşarak bağırdı. Allah'ın kulu Alexios, Allah'ın kulu Fortensias ile Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs adına nişanlanıyor. Amin. Allah'ın kulu Fortensias, Allah'ın kulu Alexios ile. Tamam bitti. Ömrümüz olursa gelecek yıla da gel buraya bayan zorbam. Gel de sana hayatının ilk namuslu öpücüğünü vereyim. Ama madam Hortans yere kapanmış, zorbanın ayaklarına sarılıp ağlıyordu. Zorba alevlenmiş kafasını acımayla sallayıp mırıldandı. Zavallı kadınlar. Madam Hortans kalktı, eteklerini silkeledi ve kollarını açtı. Zorba bağırdı. Bugün büyük salıdır, eller aşağı, sarakosti var. Kadın ise baygın bir halde mırıldandı. Zorbam, Paskalya'ya kadar sabret hanımcığım. Et yiyeceğiz, kırmızı yumurtaları da tokuşturacağız. Şimdi eve dönmenin zamanı, bu saatte dışarıda dolaştığını görürlerse kim ne demez. Bubilina yalvaran gözlerle ona baktı. Zorba, hayır hayır dedi. Paskalya'da gel bizimle sadıç. Kulağıma eğildi. Allah aşkına bizi yalnız bırakma, bu akşam hiç keyfim yok. Köyün yolunu tuttuk. Gökyüzü kıvılcımlanıyor, deniz kokuyor, gece kuşları iç çekiyordu. Kart Dilber zorbanın koluna asılmış, mutlu ve düşünceli sürüklenip gidiyordu. Bu gece bütün hayatı boyunca özlemini duyduğu limana varmıştı. Zavallı bütün ömrünce şarkı söylemiş, eğlenmiş, namuslu kadınlarla alay etmişti ama kalbi yanıyordu. Kokular sürünmüş, yüzü ağır sıvalı bir halde göz alıcı tuvaletleriyle İskenderiye'nin, Beyrut'un ve İstanbul'un sokaklarından geçerken yavrularını emziren yoksul kadıncağızları gördüğü zaman zavallı Madame Hortans'ın göğsü karıncalanıyordu. Meme başları kendileri içinde bir bebek ağzı özleyerek dikiliyordu. Evleneyim, evleneyim de çocuğum olsun. Hayatı boyunca aklı fikri bunda olmuş, iç çekmişti ama hiçbir zaman acısını kimseye açmadı. Şimdiki ise şükür Allah'a biraz geç olmuştu ama yine de iyiydi. Kırık dökük ve fırtınalar tarafından dövülmüş bir halde çok özlediği limana varıyordu şimdi. Ara sıra gözlerini kaldırıyor, hırsızlamadan yanı başındaki upuzun ızbanduda bakıyordu. Altın püsküllü, zengin bir paşa değil diye düşünüyordu. Güzel bir beyzade de değil ama şükür Allah'a yine iyi, kocam oldu, nikahlı kocam, şükür Allah'a. Zorba onun ağırlaşarak üzerine çöktüğünü duyuyor, bir an önce köye varıp kurtulmak için kadını hızlı hızlı sürüklüyordu. O zavallı ise taşlara çarpıyordu, ayak tırnakları neredeyse sökülecekti. Nasırları acıyor ama ses çıkaramıyordu. Neden çıkarsındı, neden yakınsındı? Her şey iyiydi şükür Tanrı'ya. Artompula'nın incir ağacını, dulun bahçesini geçmiştik. Köyün ilk evleri göründü. Durduk, mutlu olan şantöz ayaklarının ucunda yükselerek nişanlısının ağzına yetişmeye çalıştı ve hayırlı geceler cevahirim dedi. Ama zorba eğilmiyordu. Yere kapanmaya hazırlanan kadın sordu. Ayaklarına kapanıp öpeyim mi sevgilim? Heyecanlanan zorba onu yakalayıp kollarının arasına aldı. Hayır hayır dedi. Asıl ben senin ayaklarını öpmeliyim ama üşeniyorum. Hayırlı geceler. Ayrıldık, dönüş yolunu tuttuk. Konuşmuyorduk. Kokulu havayı derin derin içimize çekmekteydik. Zorba bir ara dönüp bana baktı. Ne yapalım patron dedi. Gülelim mi ağlayalım mı? Akıl ver bana. Bir şey diyemedim. Benim de boğazımda bir düğüm oturuyordu. Hıçkırık mı yoksa kahkaha mı olduğunu bilmiyordum. Zorba yine birden sordu. Patron, dünyada hiçbir şey, hiçbir dişiyi üzgün bırakmayan o eski kötü tanrının adı neydi? Bir şeyler duymuştum. O da sakallarını boyar, kollarına kürek ve deniz kızı dövmeleri yaptırır, her kadının isteğine göre maskaralaşır, boğa, kuğu, koç ve bağışlı ama eşek bile olurmuş. Ne olursun adını söyle bana. Zeus'u mu söylüyorsun? Nereden aklına geldi Zeus? Zorba ellerini havaya kaldırarak Allah ruhunu aziz etsin dedi. Çok çekti, çok acı duydu. Tam bir ulu şehittir o. Sen beni dinle. Elbet bir bildiğim var benim de. Sen kitapları dinlersin ama onları kimlerin yazdığını bir düşünsene. Püf, öğretmenler. Peki ne anlar öğretmenler zampara kadınlardan? Ellerinin körünü. Peki sen neden yazıp da bize dünyanın bütün sırlarını anlatmıyorsun Zorba? Neden mi? Çünkü ben senin dediğin o bütün sırları yaşıyordum ve yazmaya vaktim yoktu ondan. Bazen dünya, bazen kadın, bazen şarap, bazen santur. Onun için şu saçmalar yumurtlayan kalemi ele alacak zamanım yok. Böylece de dünya kağıt farelerinin ellerine kaldı. Sırları yaşayanların vakti yok. Vakti olanlar ise sırları yaşamıyorlar. Anladın mı? Peki ama ya Zeus, sözünü değiştirme bakalım. Zorba içini çekerek ah zavallı dedi. Onun ne çektiğini bir ben bilirim. Kadınları sevdiği doğru ama siz kalemşörlerin sandığı gibi değil. Hayır asla. O kadınlara acıyordu. Her birinin merakını anlıyor. Onlar için kendini feda ediyordu. Taşra'nın herhangi bir yerinde sıkıntısından marazlanan herhangi kart bir kızı, kocası olmadığı için gözüne uyku girmeyen güzel bir kadıncağızı, güzel değil de isterse korkunç olaydı be, gördü mü o yufka yürekli hemen istavroz çıkarır, elbise değiştirir, kadının düşündüğü adamın biçimini alır ve odasına girerdi. Sevda işlerine iştahı yoktu diyorum sana. Bazı haklı olarak bitkin de düşerdi. O kalabalığa nasıl yetişsin zavallı? Çoğu bıkkın ve rahatsız oluyordu. Birkaç keçiye birden atlamış teke gördün mü sen hiç patron? Salyaları akar, gözleri bulanıp çapaklanır, öksürür, hırlar, ayaküstü duramaz. Zavallı Zeus da çoğu bu hallere düşerdi. Sabaha karşı evine döndü mü şöyle derdi. Ah İsa'cığım, ben de ne zaman şöyle uzanıp uyuyacağım? Artık ayakta duramıyorum. Ve ha babam salyalarını silerdi ama... Ama birden bir iç çekmesi duyardı. Aşağıda yeryüzünde bir kadın çarşaflarını atmış, taraçaya çıkıp içini çekmiştir. Zeus'un yüreği hemen eriyiverirdi. Ah ah, haydi yine dünyaya ineyim diye mırıldanırdı. Zavallı ben, ineyim de dünyaya. Bir kadın içini niye çekti? İneyim de avutayım onu. Sonunda kadınlar onu mahvetti. Beli koptu, kustu, felç geldi ve kıkırdadı. O zaman varisi İsa geldi. Eski tanrının halini gördü ve kadınlardan avara dedi. Zorbayı dinledikçe beyninin tazeliğine hayran oluyor, kahkahalar kırılıyordum. Gül sen patron gül ama eğer tanrı şeytan işleri rast getirirse ki bana iyi gidecek gibi geliyor. Ben ne dükkanı açacağım o zaman biliyor musun? Bir evlenme acentesi. Evet Zeus evlenme acentesi. Koca bulamamış zavallı kadınlar, kart kızlar, çirkin suratlılar, çarpık bacaklılar, şaşılar, topallar, kamburlar gelecek. Ben onları duvarları delikanlı resimleriyle örtülü küçük bir salonda karşılayıp diyeceğim ki İstediğinizi seçin güzel hanımlarım. Ben onu size koca olarak almaya çalışacağım. Sonra ona benzeyen bir delikanlı bulup resimdeki gibi giydirecek, eline de para verip şöyle diyeceğim. Filan cadde, feşmekan numarada koşup falancayı bul ve ona kur yap. İğrenme yat onunla, parası benden. Erkeklerin kadınlara söylediği ve zavallının hayatında duymadığı tatlı sözleri söyle ona. Biraz neşe, keçilerin hiç olmazsa kaplumbağa ve kırkayakların bile duyduğu neşeyi ver zavallıya. Ama sağ olsun bizim kira bu bilinamız gibi ne kadar para versen delikanlıların avutmayı kabullenemeyeceği bir koca karı rast gelirse o zaman istavroz çıkarıp onu acentenin müdürü olarak ben üstlenirim. Bütün şom ağızlar da şöyle der. Bak sen sarsak moruğa görecek gözü koku alacak burnu mu yok bunun be? Var olan sersemler gözlerimde burnumda var olan duygusuzlar ama kalbimde var ve acıyorum. Kalbin olduktan sonra varsın gözlerim ve burnunda olmasın. Haydi yallah. Sonunda ben de aşırı sevap yüzünden felçlenip kıkırdadığım zaman anahtarcı başı Petros bana cenneti açıp şöyle diyecek. Gir sevdalı zorba gir koca şehit Zeus'un yanına. Uzan da dinlen mübarek hayatında çok çektin. Zorba konuşuyor, hayalinde kendisinin içine düştüğü tuzakları kuruyor, bu akşam da kendi uydurduğu masala inanıyordu. Arvantopula'nın inciri önünden geçerken sözünü bitirerek içini çekti. Yemin edermiş gibi gözlerini kaldırdı. Üzülme sen, bu bilinam, çürümüş çok çekmiş malnam benim, merak etme, ben seni avuntusuz bırakmam, hayır. Seni dört devlet bıraktı, gençlik bıraktı, tanrı bıraktı ama ben bırakmam. Kıyımıza vardığımızda vakti gece yarısını geçmişti. Rüzgar çıktı. Uzaktan Afrika'dan sıcak bir lodos geliyor. Girit'in ağaçlarını, bağlarını, göğüslerini kabartıyordu. Denize uzanmış olan bütün ada rüzgarların ağaç uyandıran sıcak solumalarını ürpererek kabullenmekteydi. Bu gece Zeus, zorba ve sevdalı lodos rüzgarı gecenin içine kara sakallı, yağlı siyah saçlı ağır bir erkek suratı halinde birleşiyor ve kıpkırmızı sıcak dudaklarıyla Madame Hortense'a yani toprağa doğru eğiliyordu. Yataklarımıza uzandık. Zorba araba durumundan hoşnut ellerini ovuşturuyordu. "Bugün iyi gitti patron," dedi. "İyi de ne demek, bana sorarsan dop dolu bir gündü bugün. Bir düşünsene, sabahleyin şeytanın anası manastırdaydık. Başpapazı kafesledik, lanet üstümüze olsun. Sonra yerimize döndük, kira babilonayı bulduk, nişanlandık. İşte yüzüğü, halis altın. Geçen yüzyılın sonlarında İngiliz amiralinin verdiğinden 2 İngiliz lirası daha varmış kendisinde. Cenazesi için saklıyormuş. Şimdi de bunları kuyumcuya verip yüzük yaptırmış. Bir sırdır insan ve selam." "Uyu zorba," dedim. "Dinlen artık, yeter. Yarın resmi törenimiz var. Hava yolunun ilk direğini çakacağız. Ben Papa Stefanos'a gelmesini bildirdim." "İyi ettin patron. Çok açık gözce davranmışsın. Gelsin o teke papaz. Köy ihtiyar kurulu da gelsin. Küçük mumlar dağıtalım. Yakılsın da etki yapsınlar. Bunlar işimizi sağlamlaştırır bizim. Sen bana bakma. Benim özel tanrım ve özel şeytanım vardır. Ama halkınki..." Güldü, uyuyamıyordu. Beyninde canlı bir alev yanmaktaydı. Biraz sonra... "Hay be dedeciğim, hey," dedi. "Tanrı kemiklerini aziz etsin. O da benim gibi biriydi ama Tanrı'dan korkmaz adam. Anyos Tafos'a gitmiş, hacı olmuştu. Ne amaçları vardı kim bilir. Köye döndüğü zaman keçi hırsızı ve hayırsız bir herif olan sadıcı ona dedi ki, 'Ah bire sadıç, bana Anyos Tafos'tan bir kutsal haç parçası getirmedin. Tepeden tırnağa sahtekar olan dedemse nasıl getirmem sadıç,' dedi. 'Seni mi unutacaktım? Akşam eve gel kutsama işi için. Şöyle pişmiş ufak bir domuzcağızla şarap da getiriver gayrı.' Dedem akşam eve döndü. Testere artığı kapı tahtasından bir parça kopardı. Nah şöyle pirinç tanesi kadar. Pamuğa sardı. Üstüne bir parça da zeytinyağı damlattı. Beklemeye koyuldu. Az sonra sadıç papaz ve küçük domuzla çıka geldi. Papaz tören atkısını taktı, kutsamayı yaptı. Kutsal haçın teslim işi oldu ve domuza yumuldular. İnanır mısın patron? Sadıç kutsal haça tapındı, boynuna astı. O andan sonra da bambaşka bir adam oldu. Değişti. Dağlara çıktı, milislerle hırsızları birleştirdi. Düşman köylerini yakıyor, korkmadan mermilerin üstüne atlıyordu. Neden korkacaktı? Üstünde kutsal haç vardı. Kurşun işlemezdi ki ona. Zorba gülmekten katılıyordu. Hepsi düşünce işi, dedi. İnanıyor musun? Külüstür bir kapı kıymığı kutsal haç bile olur. İnanmıyor musun? Kutsal haçın bütünü külüstür bir kapı olur. Zorbanın ruhunun neresine dokunulsa kıvılcımlar saçıyordu. Sen hiç savaşa gittin mi zorba? O büzülerek karşılık verdi. Ne bileyim ben, hatırlamıyorum. Hangi savaşa? Vatan için yapılan savaş demek istiyorum işte. Sana bırak o lafları, demedim mi ben? Geçmiş saçmalar unutulmuş saçmalardır. Bunlara saçma mı diyorsun zorba? Utanmıyor musun? Vatan için böyle mi konuşursun sen? Zorba boynunu uzatıp bana baktı. Ben de yatağa uzanmıştım. Tepemde kandil yanıyordu. Uzun uzun bana baktı. Bıyıklarını avuçladı. Sonra da "Çiğ şey," dedi. "Öğretmen eti, öğretmen beyni. Bağışla ama patron, sana ne söylesem havaya gidiyor." Ben karşı koydum. "Ama neden?" "Ha, anlıyorum zorba. Yemin ederim ki anlıyorum." "Evet, beyninde anlıyorsun. Diyorsun ki doğru, yanlış, böyledir, böyle değildir, haklıdır, haklı değildir. Ama bundan ne çıkar? Konuştuğun zaman ben senin kollarına, ayaklarına, göğüslerine bakıyorum. Onların hepsi de dilsiz duruyor. Bir şey söylemiyorlar. Kanları yokmuş gibi. Öyleyse nasıl anlayabilirsin? Kafadan mı? Püf!" Onu kışkırtmak için bağırdım. "Söyle be zorba, evirip çevirme. Bana öyle geliyor ki vatan senin pek umurunda değil, namussuz." Zorba kızdı, yumruğunu duvara vurdu ve tenekeler gibi gümbürdedi. "Şu gördüğün ben," diye bağırdı. "Bana söyleme bunları. Ben Ayasofya'yı saçımla örmüş, boynuma asmış, tam göğsümün üstüne muska gibi taşımıştım. Evet, şu koca ellerle ve o zaman karga gibi simsiyah olan şu saçlarımla örmüştüm. Şu gördüğün ben, Pavlos Melas'la birlikte Makedonya kayalıklarında dolaşıyordum. Levent'tim, boyumla şuraya kadardı. Dev gibiydim, çaprazlarımla, tozluklarım, muskalarım, zincirlerim, fişeklerim, tabancalarımla. Sırf demir, gümüş ve çiviydim ve yürüdüğüm zaman bir süvari geçiyormuş gibi gürültü çıkarırdım. Nah buraya, buraya bak, buraya bak, buraya bak." Gömleğini açtı, pantolonunu çıkardı, sonra şöyle buyurdu. "Getir kandilini buraya." Kandille yaklaştım. Pörsümüş, zayıf vücudu aydınlandı. Derin yaralarla, kurşun delikleriyle dolu vücudu kalbur gibiydi. "Şimdi şuraya da bak." Döndürüp sırtını gösterdi. "Görüyorsun, arkamda bir yara bile yok. Anladın mı? Al şimdi kandili öteye." Pantolonuyla gömleğini giydi ve yatağına oturdu. Kızgın bir halde bağırdı. "Saçma ha, ayıp. İnsan ne zaman insan olacak be? Pantolonlar, kolalı yakalar, şapkalar giyiyoruz ama hala katırız. Kurduz, tilkiyiz, domuzuz. Bizde Tanrı'nın sureti varmış. Kimde, bizde mi? Tüh suratımıza." Zorbanın kafasında korkunç anılar canlanıyor, durmadan da kızıyordu. Çürümüş sallanan dişlerinin arasından anlaşılmayan sözler çıkmaktaydı. Kalktı, sürahiyi yakalayıp içti, içti, serinledi, kendine gelince "Nereme dokunsan inlerim," dedi. "Yaralarla doluyum. Bana ne diye oturmuş kadınlardan den vuruyorsun? Ben sahici erkek olduğumu anlayınca dönüp onlara bakmıyordum bile. Dönsem de şöyle horoz gibi zıplayarak bir an onlara dokunur kaçardım. Kokmuş sansarlar," dedim. "Kokmuş papaz karıları, gücümü yutmak istiyorlar. Tüh yok olasıcılar.
sonunda tüfeğimi alıp yola koyuldum. İsyanlara katıldım, komitacı oldum. Bir gün akşamüzeri bir Bulgar köyüne daldım. Bir ahırda saklandım. Bu vahşi kan içici bir komitacı olan Bulgar papazının eviydi. Geceleyin cübbesini çıkarır, çoban elbisesini giyer, silahlanır ve Yunan köylerinin yolunu tutardı. Gün doğarken geri döner, üstündeki çamurla kanları yıkar, dinsel törene giderdi. O günlerde Yunanlı bir öğretmeni yatağında uyurken öldürmüştü. İşte ben papazın ahırına girip beklemeye başladım. İki öküzün arkasında uzanıp başımı gübrenin üstüne koydum. Bekledim derken gece olacağı sırada papaz hayvanlarını yedirmek için içeri girdi. Üstüne atılıp koyun gibi boğazladım. Kulaklarını kesip aldım. Yani Bulgar kulağı koleksiyonu yapıyordum. Neyse papazın kulaklarını alıp kaçtım işte. Birkaç gün sonra öğle üzeri aynı köyde sözde seyyar satıcıymışım gibi girdim. Silahlarımı köyde bırakmış, bizim çocuklar için ekmek, tuz, çarık almak üzere köye girmiştim. Bir ara evin birinin önünde el ele tutuşmuş dilenen, siyahlar giymiş, çıplak ayaklı 5 çocuk gördüm. 3'ü kız, 2'si oğlandı. En büyükleri 10 yaşında olmalıydı. En küçüğü ise bebekti daha. Büyük kız onu kucağında tutuyor, ağlamasın diye okşuyordu. Neden bilmiyorum ama Tanrı'nın kışkırtması olacak. Çocuklara yaklaşacağım tuttu. Bulgarca sordum. Kimsiniz be çocuklar? En büyükleri olan erkek çocuk küçük başını kaldırdı. Geçende ağırda kesilen papazın dedi. Gözlerim karardı. Toprak değirmen taşı gibi yuvarlandı. Yeryüzünün dönmesi durdu. Yaklaşın be çocuklar dedim. Gelin yanıma. Türk liraları ve mecidiyelerle dolu kesemi kuşağımdan çıkardım. Diz çökerek yere boşalttım. Nah alın diye bağırdım. Alın alın. Çocuklar yere yumuldular. Mecit ve liraları küçük elleriyle topluyorlardı. Ben bağırıyordum. 4. kaset 2. yüzün sonu.